Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programında yine Oktar Hocam ve ben inşallah birlikteyiz. Hep güzel konulardan bahsediyoruz. Güzel bir geleceğe doğru gittiğimizden, Hazreti Mehdi'nin yaşadığı çağda olduğumuzdan ve inşallah hep güzele doğru bir gidişten bahsediyoruz. Bu güzele doğru gidişin de zahiri sebebi olarak evrim teorisinin özellikle dünyadan nasıl su karadan çekiliyorsa onun gibi çekildiğini görüyoruz. Ama yine az da olsa, yani nadiren de olsa evrimcilerin, evrimci medyanın, evrimci bilim adamlarının, evrimci insanların ne derler? Böyle ufak da olsa çabalarını görüyoruz ama çok cılız bir ses tonuyla. Şimdi bunlardan bir tanesi daha var. Özellikle şu an bugün basında birçok internet sitesinde çıkmış vaziyette. Haber var, bir haber. Haberin başlığı şöyle: yaşayan fosil bulundu diyor. Altında da bir tane bir çeşit yılan balığından bahsediliyor. Yılan balığının sözde ilkel bir formunu keşfettiklerini söylüyor. Yani ilkelmiş, öyle diye tabir ediyorlar. Ve bunun bulan bilim adamları sözde 200 milyon yıl önce Mezozoik dönemden bu yana bağımsız bir şekilde evrimleştiğini iddia ediyorlar. Bak, Mezozoik dönemden bağımsız, yalnız bu hiçbir şeye bağlı değil. Bağımsız bir şekilde evrimleşip günümüze kadar gelmiş. Ama biraz ilkel olmuş, ilkel bir şekilde kalmış bir balık olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki ilkel demek için bir canlıya bir kere neye göre ilkel diyoruz, bu bir. İkincisi, bu canın evrimleştiğini iddia eden bu sayın arkadaşlar, acaba bu canlıya ait olan fosillerin önceki ve sonraki halinde ki net farklılıkları bize gösterebilirler mi? Hayır. Üç, bu canlının nesi ilkel? Yani hücresinde protein mi üretilmiyor veya bunun solungaçları tam çalışmıyor mu? Veya yüzemiyor mu, yüzmeyi mi bilmiyor, yüzgeci mi eksik, derisinin pulu mu eksik, dişindeki, ağzındaki diş mi eksik, neye eksik, neden ilkel? Böyle bir konu da yok. Zaten haberin içerisinde böyle bir zan olduğundan bahsediliyor. Tabii sanki böyle doğru ve geçerli bir habermiş gibi birçok internet sitesinde de yayınlanması, özellikle de Haber 7'de de mesela bu haber çıkmış, kontrolsüz bir şekilde yayınlandığından dolayı düşündürücü bir konu. Bunun şimdi bilimle hiçbir alakası yok. Yeryüzünde yaşayan her canlı son derece komplekstir. Çünkü bilim bize bunu göstermiştir. Tek hücreli canlılar bir tarafa, biz virüslerde bile muazzam mekanizmaların olduğunu görüyoruz. Bir virüste bile ilkel, boş, gereksiz ve tam özelliğini tamamlamamış bir yapı yok. Ya yani virüsler bile bir ara geçiş formu değil. Tas tamam ve yerli yerinde virüsler bile. Tek hücreli canlılara yayıyoruz, fotosentez yapıyorlar, içerisinde yüzlerce protein üretiyorlar. Hatta insanı bile geçen, özellikle kendi amino asitlerini kendileri üretiyorlar. İnsan bütün amino asitlerini kendisi üretemiyor. Bunun da ötesinde yine çok ileri derecede enzimler üreterek günümüz teknolojisinde, endüstride yapılamayan birçok işlevi tek hücreli canlıların yaptığını görüyoruz. Biraz daha ilerleyelim. İlerleyelim derken canlının ebatını büyütelim. Moleküler düzeyde algler, planktonlar veya yine küçük canlılar var. Küçük böcekler veya balıklar, küçük balıklar ve günümüzdeki balıklar, omurgalı balıklar. Baktığımız zaman vücutlarında herhangi bir yapının eksilmesi durumunda canlının hayatta kalamadığını görüyoruz. Veya yaşadığı ortamda herhangi bir eksiğinin olmadığını görüyoruz. Yani tas tamam, bir eksiği yok. Hepsi yerli yerinde. Şimdi bu verilere göre baktığımızda bilim bize her canlının bir kere basit olmadığını gösteriyor. İki, her canlının tüm vücut elemanlarının ne eksik ne fazla olduğunu gösteriyor. Yani vücuttan eksiltme yapamıyorsunuz, mevcut vücuda da ekleme de yapamıyorsunuz. Çünkü vücut zaten en mükemmel haliyle yaşıyor canlı. Milyarlarca yıldır, milyonlarca yıldır kendi yaşadığı ortamda yaşamaya devam ediyor. Bir balık mesela suyun altında yüzüyor. Bir kuş her zaman için gökyüzünde rahat bir şekilde uçabiliyor. Öyle bir ara geçiş durumu, öyle bir yetersizlik durumu, bir sıkıntı içerisinde bir canlımız görmüyoruz. Hepsi mükemmel şekilde yaşıyorlar. Hepsi ihtiyaçlarını çok iyi şekilde karşılıyorlar. Şimdi bilimin bize gösterdiği bu veriler ışığında bir canlının, hiçbir canlının ilkel olmadığını bildiğimiz halde bu bilim adamları, yani bilim adam bu canlıyı bulan kişiler bu canlıya nasıl olur da ilkel diyebiliyorlar. Ve atıyorlar, yani bağımsız evrimleşti falan gibi yeni kavramlar çıkartıyorlar. Ne anlamda? Bağımsız evrimleşmek de demek yani. Bağımlı mı? Evrimleşme diye sanki bir şey var. Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla baştan sona kadar tamamen bir hayal ürünü olan bir haber sanki gerçekmiş gibi medyalarda yansıdı. Halbuki bunun gerçekle, bilimle hiçbir alakası yok diyoruz.
Ya bir kere ara geçiş yani bir türün diğer türe dönüşümü için mutlaka genetik bilgide değişiklik, yeni genetik bilginin eklenmesi, yepyeni proteinler, yepyeni organlar gerekiyor. Bunlar evrimci iddiaya göre tesadüfen olacağı için yamuk yumuk çıkıntılar oluşacak, uyluklar oluşacak,
Evet.
deformasyon olacak, patoloji asimetri olacak. Mesela diyelim ki kafanın oluşumu olacak böyle onların iddiasına göre. Yumrular çıkacak vücudun orasından, burasından. İçinde çukurlar oluşacak. Güya kabarcıklar oluşacak. Yarısı olacak, çeyreği olacak. Üçgen kafa olacak, altıgen şekil olacak. Yani
Abuk
bu
sabuk değil
ipe
mi? Evet.
safa zaten böyle bir şey olmadığı genetik biliminden biliniyor. Mesela şimdi balıktan bahsetmişler de bu balıkla ilgili iddialarına daha derinden bakalım, böyle bilimsel olarak bakalım. Şimdi diyorlar ki bunlar işte balıklar karaya çıktı mesela, böyle bir iddiaları var. Yani deniz canlıları kara canlısına dönüştü. Ya bir kere deniz canlıları ile kara canlıları arasında muazzam bir fark var. Yapısal fark ve genetik farklılık. Mesela balıkların yüzgeçleri oluyor. Kara canlılarında bu akciğer olarak var. İkisi birbirinden tamamen farklı iki organ. Genetik bilgisi tamamen farklı. Böyle yüzlerce, binlerce gen tarafından kontrol edilen ve binlerce protein farklılığı olan organlar. Balıkların yüzgeçleri var suda yüzdükleri için. Kara canlılarında bu ayak oluyor. Nasıl bir ayak? Böyle omurgaya bağlı olan, ağırlığını taşıyan, değil mi? Organlar. Yani mesela kol ve bacak gibi dört ayaklı kara canlılarını düşünelim mesela. Onun gibi bir yapı. Omurgaya bağlı olan. Balıklarda omurgaya bağlı öyle bir yapı yok. Yüzgeçleri var. Onunla doğru, düzgün bir şekilde yüzüyor. Balıklar suda ağırlıklarını taşımıyorlar. Değil mi? Ağırlık taşımakla ilgilenmiyorlar çünkü suyun içinde,
Evet.
suyun kaldırma kuvvetinden dolayı. Fakat kara canlıları ağırlık taşımak çok önemli. Enerjilerinin yüzde yani yarıya yakınını, %40'ını ağırlık taşımaya harcıyorlar enerjilerinin. Mesela yine balıklarda suyun korunumu diye bir konu yok. Suyun içinde yaşadıkları için, kara canlılar için tabii ki bu böyle değil. Karada çok büyük ısı değişiklikleri oluyor. Bunların metabolizmaları balıklardan tamamen farklı. Buna uyumlu olması gerekiyor. Bu da binlerce gen tarafından kontrol edilen mekanizmalar. Bunun gibi bunlar, bütün bu değişikliklerin aynı anda birdenbire eksiksiz aynı canlıda oluşması gerekiyor. Şimdi hep birlikte tekrar düşünelim. Mesela sadece yüzgeç ve solungaç ve akciğere bakalım. Şimdi bir tane organ var, solungaç. Bir tane de akciğer var. İkisi birbirinden tamamen farklı bunların. Birinin diğerine dönüşümünü, değil mi, iddia ediyor evrimciler, öyle olması gerekiyor. Ve bunun da birdenbire olduğunu söylemiyor hiçbir evrimci. Yani birdenbire bir solungaç, diğer onun yavrusunda birdenbire akciğer çıktı demiyor. Öyle bir iddiaları yok.
Evet.
Öyle, o saçmalığın da saçmalığı olur. Zaten yine saçma iddiaları. Bu yavaş yavaş olacak diyor. Bir solungaçta yavaş yavaş değişiklikler başladığı zaman, genetik mutasyonlar, o gene böyle üst üste o gene geliyor devamlı. O genlere geliyor solungacı kontrol eden. Solungaç ne olur? Tamamen fonksiyon dışı kalır. Balık ne olur? Boğulur. Yani balığı mesela sudan çıkarsak biz, trilyon kere trilyon tane balığı sudan çıkarsak ne olur? Birkaç dakika içinde ölür. Genetik bilgi değişikliği olur mu? Tabii ki olmaz. Boğularak ölür yani. Bu çok herkesin bildiği bir şeydir. Asla bu mekanizma, böyle bir mekanizma yok. Bir gende başka bir gene değişiklik meydana getirmez. Hele bir organ başka bir organda da hiç dönüşmez. Nitekim bunun fosili de yok. Şimdi mesela burada bahsediyorlar işte ilkel yılan balığı bulundu diye. Peki neye göre onun, o türün, sen ilk halinin fosilini ortaya koyarsın. Mesela hocamız böyle yapıyor. Bakın bilim böyle işler. Şimdi bilimin nasıl işlediğini hep birlikte bakalım. Evrimciler asla bunu yapmazlar. Hep böyle delillen, yani onun mesela delilini bulamayacağını düşündükleri zaman bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Mesela burada şöyle düşünüyorlar. Yani bunun fosilini bulamazlar şimdilik. Biz buna ilkel diyelim, şey diyelim. Öyle belki hani geçiştiririz gibi. Halbuki bilimde böyle işler. Bakın bilim böyle oluyor. Hocamızın ortaya dünyaya öğrettiği, değil mi? İnşallah paleontoloji.
Evet.
Fosilini alıyorsunuz siz. burada hocamızın özel fotoğraf teknikleriyle, yakın çekim tekniklerle ortaya koyduğu çok kaliteli fosil fotoğrafları. Kaç milyon yıllık bakalım. 95 milyon yıllık bir fosil görüyoruz burada. Ne fosili? Mürekkep balığı fosili. Ama mürekkep balığının günümüzdeki haline de bakıyoruz biz. Bakın burada. Ve kıyaslıyoruz. Evrim var mı yok mu? Bu kadar. Yani bu çok net. En net delil bu. Yani evrim var mı yok mu? Yok. Başka fosile bakıyoruz. 350 milyon tane var bundan. Mesela bu da bir bitki fosili. Neymiş bu?
Evet, her canlı fosili.
Hanımeli yaprağı. Kaç milyon yıllık? 58 milyon yıllık. Lamıcımı yok böyle. Öyle miydi, böyle miydi, ilkel miydi, yok gelişmiş miydi, geçmişte yaşamadı mı, yaşamadı mı diye bir şey yok. Yan yana koyuyoruz. Bu iş böyle yapılır. 58 milyon yıllık fosil, yakın fotoğraf teknikleriyle, çok net çekimlerle ve günümüzdeki haline bakıyoruz. Aynı. Damarları, milimetrik şekli, kenarları, değil mi, pürtükleri, bütün özellikleriyle hiç değişmemiş. Yani evrim geçirmemiş.
Evet.
Bunun gibi bakın. Binlerce fosil, mesela amber fosili, uzun bacaklı sinek, amber fosillerinde böcekler mesela en ufak ayrıntısına kadar korunuyor. Yani yumuşak dokuları da korunuyor, bütün hepsi korunuyor. Gözü, antenleri, bacağındaki tüylere kadar. Çok net bakın, uzun bacaklı sinek 45 milyon yıllık, günümüzdeki hali yan yana duruyor bakın. Yakın fotoğraf çekim teknikleriyle. Hiç değişikliğe uğramamış. Kaç milyon yıl? 45 milyon yıl değişikliğe uğramamış. İşte bilim budur. Net delille ortaya çıkarsınız. Böyle laga luga, oydu da buydu da. Mesela bunlar daha önce ne diyorlardı? Sölekantı mesela, değil mi, ara geçiş formu olarak lanse etmişlerdi. Diyorlardı ki bu işte kara canlıların atası. Ne balık ne kara canlısı. Arada böyle yüzey balığı, yürümeye de hazır. Değil mi? Kemikli şeyleri var diyorlardı, yüzgeçleri. İşte yürümeye hazır, birazdan adım atıp sahile çıkacak, yürüyerek gidecek, uzaklaşacak diye. Sonra bir baktılar, canlısı bulundu bunun, canlısı olmadığını düşünüyorlardı. Bakın onunla ilgili bir filmle gösterelim. Bunu TRT yayınladı mesela böyle. TRT haber yaptı. Ki hocamız ya yıllardır anlatıyor, kitaplarında vardı, TRT yeni haber yaptı.
Örneklerden biri Endonezya açıklarında ilk kez görüntülendi. Evrimciler koalakant türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı.
Bak işte bunu savunuyorlardı, değil mi? Evrilerek TRT'de haber yapmış, karaya çıktığını savunuyorlardı.
Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışında farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri koalakant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog, korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının gövdesindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanlar arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık, Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün, Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görülmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi.
İşte bakın, balığa ne diyorlardı? Bu yarı balık, yarı kara canlısı diyorlardı. İstatistik ara geçiş formu diyorlardı. Ya balık orada derin suda yüzüyor. Bunun gibi 200 tane örneği bulundu ve artık görüntülendi de böyle. Neyi gösteriyor bu? Evrimcilerin her fırsatta yalan söylediğini. Ne zaman yalan söylüyorlar? Mesela soyu tükenmiş bir fosil bulduklarında, bir soyu tükenmiş bir canlıya ait fosil bulduklarında, çünkü günümüzdeki hali olmayacağını düşünerek o zaman diyorlar ki kıyaslayamazlar bunu. Günümüzdeki hali yok. Soyu tükenmiş nasılsa bunun. Ya biz atalım, onlar olmadığını ispatlasın gibi mantıkla hareket ediyorlar. Bir baktılar soyu da tükenmemiş. Normal denizin dibinde yüzen mükemmel bir balık.
Araştırmacılar yeni dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor.
İşte bilim bu. Yani delille, hep delille işler bilim. Halbuki evrimde hiç öyle bir şey yok. Hep sahte çizimler, sahtekarlıklar, atıp tutmalar. Değil mi? Mesela burada şu böyle bir haber çıkartıyorlar. Delil arıyorsun, yok. Hiç delil yok. Ne fosil var, ne şey var. Havada uçuşuyor. Ne uçuşuyor? Yalanlar uçuşuyor. Yani şimdi zaten bakın Darwin normalde daha 150 yıl önce itiraf etmiş. Adam diyor, eğer diyor gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, evrimleşmişse yani neden diyor sayısız ara geçiş formuna, yani neden sayısız deliline bunun rastlamıyoruz diyor. Sonra diyor ki yok diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Yani hiç karmaşa yok diyor. Mükemmel bir düzen var diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Evrimin delili yoktur diyor. Yine bakın mektubunda şöyle diyor. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Milyonlarca tür var. Evet, biri bile evrimleşmemiş diyor. Yani evrimin olmadığını daha Charles Darwin söylüyor. Ne zaman söylüyor? Daha kitabını yazdığında söylüyor.
Evet, şimdi bir tane de balıkların ta başlangıcıyla alakalı bir delil gösterelim. Bakın, bu omurgalı canlıların ilk denizde ne zaman görüldüğünü gösteren bir fosil. Bunlar iki tane balık. Haikoella, 530 milyon yıllık kambriyan balığı. Yani balıkların, hem de omurgalı balıkların, onların iddia ettiği gibi de günümüze yakın zamanlarda, yani orta zamanlarda değil, jura dönemde değil, ta kambriyan döneminden bu tarafa zaten var olduğunu bize gösteriyor. Ya canlılık zaten başlangıcı itibariyle, zaten kambriyan dönemi ne demek? Çok hücreli canlıların başladığı tarih demek. Bu tarihte zaten canlılık müthiş ihtişamı ve kompleksiyle başlamış durumda zaten. Ondan sonra hiç değişmiyorlar. Neden? Görüyoruz. Anlattığın gibi fosiller net bir şekilde görülüyor. O halde bu 200 milyon yıldır evrimleştiği iddiası nasıl geliyor? Ki bu atmasyon olduğu çok belli.
Evet. Bu Çin'de bulunan bu fosilleri örtbas ediyorlar.
Haikoella.
Haikoikis Millaco Mingyue diye. Tekrar 96 yılında bulundu bu fosiller Çin'de. Hiç lafını etmiyorlar. Niye? Dediğim gibi kambriyan döneminde birdenbire omurgalılar. Bakın daha önce şunu diyorlardı. Kordatlar var. Kordatalar var. Kambriyan döneminde çıkan. Omurgalılar bunun alt grubu, omurgalı yoktu diyorlardı kambriyan döneminde. Evet. Halbuki birdenbire omurgalılar da ortaya çıkıyor. Ya omurga gibi bir organ mükemmel eksiksiz olarak omurgalı bir canlı balık birdenbire ortaya çıkıyor. Atası falan yok.
Evet.
Ondan sonra da kalkıp yılan balığı öyle miydi, böyle miydi? Değildi, öyleydi. Ne yapıyoruz? Bunlar böyle sıçramaya kalkınca havada bunları böyle yakalayıp yiyorlar o şeyleri, sarf ettikleri cümleleri ondan sonra.
Evet, bir de
yapmayacaklar öyle.
Şimdi Haber 7'de çıkıyor mesela. Haber 7'yi okuyan birçok hani insan vardır. Onları da mesela yanlış izlenime uyandırır. Bütün dünya basının hepsine söylüyorum ama hani özellikle bazı basının çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çok kez bunu hocamız uyardı özellikle bu haberlerin çıkmaması yönünde. Çünkü yanlış, bilimsel değil, yalan bir haber, atma bir haber. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendirmeye sebep olmuş oluyor. Onun için haberi yayınlayan tüm ekibin dikkat etmesi gerekir. Evrimle alakalı, evrimi destekleyen her türlü iddia bilimsel açıdan çökmüş vaziyette. Yanlış. O halde doğru haber gibi sunulması da hatalı bir davranış oluyor. Onu tekrar hatırlatalım.
Ya evrimsel bunu hep yapıyor. Mesela şimdi o bir tanesi. Yok diyorlar ki işte kayıp halka bulundu. İda dediler. Mesela dünyanın 8. harikası dediler. Hocamız çıktı, lemur fosili bu dedi. Bakın dünyanın 8. harikası dediler. Hatta onu gösterelim istiyorsan. Hocamız
İda'yı.
Evet. Tamam. İda'yı çıktı, düzeltti, dedi ki İda dedi dünyanın 8. harikası marikası değil. Dünyanın 7 tane harikası var dendi. Bu bir tane maymun fosili. Madagaskar maymunu, lemur yani günümüzde yaşayanların aynısı. Ne oldu? Bunu haber yapan New York Times, BBC, bütün dünya medyasına özür diletti hocamız. Bakın şimdi gösterelim burada. Adamlar dediler ki şu 47 milyon yıllık fosili buldular. Bakın kuyruklu maymun gördüğünüz lemur fosili. 2009 yılında, Mayıs ayında günümüzdeki lemuru yan tarafta görüyorsunuz. Tıpatıp aynısı. Madagaskar maymunu. Sıçrayarak yaşayan bir, hareket eden bir maymun. Ne oldu? Hocamız bunu haber internet sitelerinde cevap verdi, televizyonlarda cevap verdi. Bakın ne diyor? İskelet fosili diyor, İDA olarak bilinen, İDA ismini koymuşlardı. İDA olarak bilinen iskelet fosili diyor, insanın atası değil. Ne diyorlardı? Ben o haberleri de göstereyim aslında. Sende onlar yok herhalde.
Şimdi bir bakın, de Türk basında var.
Bir de BBC'nin özürü o da. Ne diyor? Primat fosili diyor. Yani maymun fosili atamata değil diyor. Evet. Şimdi bakın. Burada hemen gösterelim. Bunu Türk basında haber yaptı çünkü.
Bütün dünyada haber olmuştu, evet.
Evet, şunu alabiliyor muyuz? Ne diyor burada? Evrimin kayıp halkası bulundu. Nerede? Akşam gazetesi. ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Habere bakın. Keşif dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar bu fosilin kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Ulan neresi bunun şey? Normal maymun fosili. Baksana lemur duruyor orada. O da şaşkın şaşkın bakıyor. Buraya da Darwin'in resmini koymuşlar. Akşam gazetesi bu haberi yaptı. Bakın bu da Habertürk'te, ki Türk medyasında da bu böyle belli medyada haber oldu. Evrimdeki kayıp halka bulundu. Yine dünyanın 8. harikası diye anlatıyor burada. Sonra ne oldu? Sonra işte şu oldu. Yani özür geldi arkasından. Neresi bu? New York Times. İskelet fosili İDA olarak insanın atası değil. Niye bu oldu bu? Hocamız çünkü bütün dünyaya bunun lemur fosili olduğunu açıkladı da ondan.
Evet. Maşallah.
Eğer daha önce olsaydı mesela, eskiden öyleydi. Alıyorlardı bir kafatasını İngiltere Müzesi'ne sahtekarlıkla koyuyorlardı. 50 yıl orada böyle milyonlarca insana bunu böyle şey diyorlardı. Hakkında doktora tezleri yazılıyordu bilmem ne. Değil mi? Meydan boştu çünkü. Şimdi Allah'ın izniyle bir hopluyorlar. Havada yakalanıp sonra pardon ya diyorlar. Ya fosil değilmiş bu. 8. harikada değilmiş. İnsanın atası da değilmiş. Kayıp halkada değilmiş. Neymiş? Maymunmuş. Niye? Çünkü hocamız cevap verdi. Rezil kepaze oluyorlar böyle değil mi? Kendilerini küçük düşürüyorlar. Yapmayacaklar bunu. Artistlik yok. Böyle çıkıp ortaya yok atasıydı, şuydu falan böyle. Mükemmel tür mesela. Şimdi bir kere ara geçiş formu böyle olmaz zaten. Onların iddiasındaki ara geçiş formu. Çünkü yavaş yavaş türeme olduğunu iddia ediyorlar. Ve tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Bakın şöyle olur. Yani en hafifinden nasıl patoloji ve asimetri olacak ki böyle değil zaten yani tesadüfi değişiklikler bunu da yapmaz. Öldürücü oluyor zaten. Ama bakalım yani onlara iddia ettiği şey nasıl oluyor? Evet biraz ileri alırsak. Bakın burada olduğu gibi mesela şimdi diyorlar ya omurga oluşacak. Omurga nasıl oluşur iddiaya göre? Ya böyle olmaz. Bu en hafifi yani en hafifinden yarım yamalak omurga olacak. Birkaç tane olacak. Parmaklar asimetrik, patolojik. Bir oradan çıkmış, bir buradan çıkmış. 5 parmaklı, 8 parmaklı, 7 parmaklı. İskeletler yarım yamalak. Kafatasları yarım yamalak. Bütün organların yarım yamalak milyonlarca geçişi olması lazım. Oluşumunu gösteren. Yarım organlar, değil mi? Yarım yamalak yapılar. Patolojik ve asimetrik canlılarla. Bakın mesela deniz yıldızı diyor balığa dönüşecek diyor. Yarı balık yarı deniz yıldızı değil mi? Fosillerin olması gerekiyor. Yok. Bakıyoruz deniz yıldızı Kambriyen döneminde var mı? Var. Balık var mı? O da var. Balık da bulundu. Aynı anda varlar. Mükemmel. Birdenbire kusursuz ortaya çıkıyorlar. Böyle ara yarı balık yarı deniz yıldızı var mı? Bir tane bile yok. Bırakın bu işleri, değil mi inşallah? Bilim, değil mi? Net delil böyle. Fosillerle, mermer fosillerle böyle, taş gibi fosillerle gösteriyor hocamız. Tabii. 350 milyon tane fosil var Allah'ın yarattığını ispatlayan. Çünkü türler eksiksiz, mükemmel ve kusursuz ortaya çıkıyorlar. Hiç değişmiyorlar. Bir de kaldıkları süre boyu içerisinde milyonlarca yıl, yüz milyonlarca yıllık fosil var. O türün bize hiç değişmediğini kanıtlıyor. Çünkü biz son haline bakıyoruz. İlk haline bakıyoruz, hiç fark yok arada, evrim falan yok. Ve birdenbire ortaya çıkıyor. Yani bir yavaş değişim falan yok. Zaten olamaz da. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da genetik ve moleküler biyolojiden biliyoruz. Hücrenin içerisinde DNA'daki bilgi ilk o türün ilk canlısından itibaren mükemmel ve eksiksiz olarak var. Ve kopyalanarak nesilden nesile aktarılıyor ve hiç değişmiyor. Yani sadece genlerin kombinasyonları oluyor. Bu evrim değil tabii ki. Yeni genetik bilgi yok çünkü yeni organ yok, yeni protein de yok. Sadece varyasyonlar var, tür çeşitlenme var. Mesela küçük köpekler, büyük köpekler. İşte veya bir türün içinde biraz daha ufalıyor, biraz daha büyüyor oluyor. Gagası evet. biraz daha uzun, biraz daha kısa oluyor. Bu kadar. Bu evrim değil ama varyasyon. Yani yeni genetik bilgi yok.
Evet. Bir de DNA'da o kadar detaylı yapılar canlıların hücrelerinde kayıtlı ki yani bunun mutasyonla olacağını düşünmek veya bunun mutasyonla daha ileri bir forma kavuşabileceğini düşünmek zaten çok akıl dışı bir zihniyet olmuş olur. Bakın şimdi onunla ilgili bir video göstereyim ben. Burada şimdi biraz sonra bizim bütün canlıların enerji mekanizmasının nasıl üretildiğini göstereceğiz. Bütün canlılarda aslında ne var? Bir nükleer santral var. Nükleer santralin nasıl işlediğini şimdi göreceğiz. Adı üstünde bakın deniliyor ki, bakın şunu göstereyim. Elektron transport zinciri. Elektron transport yapılıyor. Elektron transportundan ne oluyor? Enerji elde ediliyor. Şimdi bunlar peki nerede kayıtlı bu bilgiler? Bunların hepsi DNA'da kayıtlı. Hem de tek hücreli bütün canlılarda var olan bir mekanizma bu. Şimdi bakıyoruz. Burada biz ne görüyoruz? Molekülleri, oksijeni görüyoruz, suyu görüyoruz. Şimdi buradan enerji çıkaracak. Biyolojik pili görüyoruz. Bu biyolojik bizim vücudumuzdaki piller. Bunlar enerji pilcikleri. Tüm vücudumuzdaki reaksiyonlar bununla oluyor. ATP ile oluyor. Şimdi burada bakın. Şimdi şurada mavi renkli kocaman bir yapı görüyoruz. Ne yazıyor burada? NADH dehidrogenaz. Bu bir enzimin ismi. Enzim ne demek? DNA'daki bir genin ürünü olan bir protein demek. Onun hatta 3 boyutlu halde katlanmış hali demek. Şimdi biz burada bunu görüyoruz. Bu protein bir bilginin bir ürünü ve bir işlevi yerine getiriyor. Yani özel bir yapı. Başıboş, rastgele oluşmuş bir moleküler dizi değil. Altta ne var? NADH. Keza o da öyle. Ve çok özel bir yapı bunlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü elektron denilen eksi yüklü, enerji yüklü, eksi kutuba sahip enerji yüklü tanecikleri kazasız belasız tutup taşıma özelliğine sahipler. Bunların hepsi DNA'da yazılı. Tek hücreli canlılarda bile. Bakın bu komplekse gelen bu elektronlar sahip oldukları enerji ile bu bir bizim mitokondrimizin zarı, şu iki katmanlı. Burası dış kısmı, bu alt tarafta iç kısmı. İç kısmındaki pembe renkli hidrojen iyonlarının elektrondaki enerji kullanılarak dış kısma taşındığını görüyoruz. Burada transport ediliyor, transfer ediliyor. Şimdi bu enerji yüklü tanecikler ubiquinin isimli başka bir protein tarafından taşınarak nereye getiriyor? Diğer bir komplekse. Sitokrom B veya C1 kompleksine getiriliyor. Burada da ne oluyor bu enerji? Yine sahip olunan alt taraftaki hidrojen iyonlarının elektrondaki enerji kullanılarak üst tarafa çıkarılmasını sağlıyor. Bakın tekrar söylüyorum, bunların hepsi DNA'da kayıtlı bir proteinin ürünü. Buraya özel olarak yerleşiyorlar. Elektron tekrar transfer ediliyor. Tekrar transfer ediliyor. Görüyor musunuz? Her elektron geldiğinde enerji bir tane hidrojen iyonunun yukarı çıkmasını sağlıyor. Bir daha taşınıyor. Bazı kurallar var. Her proteinin ayrı bir kuralı var. Şimdi bakın şuradaki görmüş olduğunuz özel elektron taşıyan protein 4 tanesini bu sitokrom oksidaz isimli komplekse getirdiği zaman bir anlam ifade ediyor. Bu burada elektronları sayıyor. 4 tane elektron olduğu zaman bütün bu enerji 4 olduğu zaman enerji dolmuş oluyor. Gereken enerji karşılanmış oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir su sentezi oluyor. Ama yine zarın dış kısmına istenilen hidrojen iyonlarının taşındığını görüyoruz. İçeride doğru da bir tane su sentezi oluyor. H2O molekülü olmuş oluyor. Ve burada sonunda elektrondaki yani atomun içindeki enerji atom santrali gibi kullanılarak hücrenin dış kısmına sürekli hidrojen taşınıyor. İç kısmına ise sürekli hidrojen azalıyor. Dolayısıyla bu ne yapar? Şelale gibi yukarıdaki büyük miktar suyun daha yüksekten daha aşağı akması gibi. Şurada görmüş olduğumuz değirmen misali ATP sintaz isimli özel molekül tarafından akarken hidrojen iyonlarının enerjiye çevrildiğini görüyoruz. Burada dönen yine her bir parçası ayrı bir DNA'nın bilgisini içeren proteinlerden oluşan bir makine bu. Kompleks bir makine ve bizim karşımıza biyolojik enerji miktarını çıkartıyor. Biz burada atom santralinden bahsediyoruz. İnsanların nükleer enerjiyi günümüzde daha bu yüzyılda kullandığını görüyoruz. Ama daha milyarlarca yıl önce tek hücreli canlıların hepsi ama hepsi bu enerji yöntemini milyarlarca yıldır kullanıyorlar. Elektrondaki enerjiyi vücut enerjisine çeviriyorlar. Ve özel proteinlerle yapıyorlar bunu. Proteinler neyin ürünü? DNA'nın ürünü. Canlının yaşaması için bu reaksiyon zaten var, gerekiyor. O halde o proteinin zaten var olması lazım. Demek ki bu canlının bu haliyle ortaya çıkmış olması lazım. Ki zaten öyle. Nerenin daha yılan balığı evrimleşti diyorlar. Tek hücreli canlıya basit diyorlar. Ne o basit ne de o evrimleşti. Hepsi kompleks ve hiçbiri de değişmedi. Bilim bize bunu anlatıyor maşallah.
Evet. Şimdi bakın burada hep şunu görüyoruz. Yani biz nereye baksak. Şimdi tabii bu hücrenin içinden moleküler biyolojiden bir örnek. Veya atomlara baktığımız zaman, işte galaksilere baktığımız zaman, canlılara baktığımız zaman hep aynı şeyi görüyoruz. Bir düzen var. Zaten düzen olmasa bilim olmaz.
Evet.
Değil mi? Bilim olması için mutlaka bir düzen olması gerekiyor ki insan bunu inceliyor, bir çıkarımda bulunuyor ondan sonra. Mesela bir hipotez, gözleme dayanarak bir hipotez öne sürüyor. İşte bir şey diyor bırakırsan diyor, yer çekimi olduğu için diyor, şu hızla kütlesiyle doğru orantılı olarak yer küreye doğru hareket eder diyor. Çünkü dünya ve onlar birbirini çekeceği için. Değil mi? Bu diyor her yerde aynıdır diyor. Ve bundan bir bilimsel teori ve bu bir bilimsel kanun haline geliyor daha sonra. Çünkü hep aynı koşullarda hep aynı sonuçları veriyor. Yani deneyler de doğruluyor bunu. Yani koşullar aynı tutulduğunda aynı sonuçları veriyorsa bundan siz bir bilimsel kanun bir kanun haline gelir bu. Evrenin her yerinde de bu böyledir. Yani çekim kanunu, Newton'un gravite kanunu. Evrenin her yerinde aynı olduğu için de bilimsel bir kanun haline gelir. Bilim böyle işler. Eğer düzensizlik olsaydı asla bilim olmazdı o zaman. Değil mi? Dünyanın her yerinde yer çekimi farklı olsaydı, evrenin her yerinde farklı olsaydı siz o zaman nasıl bir kanun ileri sürebilirsiniz? Nasıl bir teoriyle bunu genelleyebilirsiniz? Değil mi? Nasıl bir tüme varım veya tümden gelin metotları kullanılır bilimde? Yani bir şeyi bir yerde gözlemlersiniz, burada da gözlemlersiniz. Dersiniz ki ha bu demek ki koşullar aynı olduğunda hep her yerde aynı oluyor. Bunun üzerinden bir teori veya kanun geliştirilir değil mi? Bilim bu şekilde işler. Yani düzen olmasa bilim olur mu? Olmaz tabii ki. Çok açık bir şekilde. Herkes evet. Bilir bunu. Bakın evrimciler sırf evrimi savunabilmek adına yani bir düzen olduğunu bile bile bunun aksini iddia ediyor. Ve bu meşhur Celal Şengör. Bakın diyor ki bakın şimdi gösterelim örneğini hemen size.
Kurallar, fizik kuralları falan fevkalade çalışıyor. Hayır, çalışmıyor mu? Kaotik. Yani bütün kainat mı?
Bütün kainat kaos diyor. Fizik öyle kanunları şey var mı? Hiçbir şeyden haberi yok. Yani genetik bilmediğini biliyorduk. Paleontoloji bilmediğini biliyorduk. Moleküler biyoloji bilmediğini biliyorduk. Değil mi? Mikrobiyoloji bilmediğini biliyorduk. Şimdi fizikten de haberi olmadığını anladık. Ve bilimi de bilmediğini anladık. Evrenin her yerinde mükemmel bir düzen var. Ya bunu hiçbir bilim adamı söylemiyor zaten. Mesela antropik prensip diye bir şey değil mi? İnsan prensip deniyor buna. Evet. Her şeyde deniyor. Öyle kusursuz bir denge var ki sırf insanın hayatta kalması üzerine ayarlanmış bu. Yani yaratılmış Allah tarafından. Kim ayarlıyor? Allah. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını gösterir bu. Evrenin her yerinde Celal Şengör'ün iddiasının aksine hiç kaos yok. Mükemmel bir düzen var. Mesela bir örnek daha verelim. Atomlardan hocamızın atom kitabını okuyanlar daha detaylı bilgi edinebilirler. Hocamız da sık sık anlatıyor bunu. Evrenin her yerinde atomlar var değil mi? Bütün galaksiler, çünkü evrenden örnek verdi o. Bütün galaksiler, bütün yıldızlar hepsi atomlardan oluşuyor değil mi? Atomların içinde de hepsinin, bütün atomların içinde protonlar var, nötronlar var, elektronlar var. Ve evrende tahmin edilen atom sayısı 10 üzeri 79 diyor bazı bilim adamları. Bazıları 10 üzeri 80 diyor. 10 üzeri 79 kabul edelim. 78 diyenler de var. 10 üzeri 79 kabul edelim. Yani 10'un yanına 79 sıfırlı kadar, bir sayı kadar atom var kainatta. Bunların hepsinin elektronları var. sayıları 100'e varan elektronu olan atomlar da var. 15 milyar yıldır bunlar hareket ediyor saniyede 1000 kilometre ve 100 bin kilometre hızla ve hiç çarpışmıyorlar. Şimdi bu bir kaosu mu ispatlar, bir düzeni mi ispatlar? Yani hem de aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir düzeni ispatlar bu. Allah öyle yaratmış ki atomları elektronlarını çarpışmayacak şekilde anan yaratıyor. 10 üzeri 79 tane elektron, atomun elektronu 15 milyar yıldır, bakın 15 milyar yıldır 10 üzeri 79 tane atomun elektronu saniyede 1000 kilometre ile 100 bin kilometre arası hızla milimetrenin 10 milyonunda biri büyüklükte bir boşlukta hareket ediyorlar ve hiç çarpışmıyorlar. Ve çarpışmayacaklar Allah'ın dilemesi dışında. Çünkü 15 milyar yıldır çarpışmıyor. Zaten hayat olmaz. Değil mi? Evrende ne yıldız olurdu ne atom olurdu yani elektronlar çarpışsa evet. Anında biter. Ve çarpışmaması imkansız. Yani imkansız
gibi
olarak
görünüyor. Evet doğru.
Tabii yani.
Onun daha bir örneği de var. Astronomlar bunu fotoğraflarıyla da gözlemlediler. İki tane galaksi birbirinin içerisinden geçiyor. Yani yörüngeleri çakışıyor. Yörüngelerin çakıştığı yerde içinde milyarlarca yıldızın bulunduğu iki galaksi birbirinin içinden geçiyor ve gidiyor. Hiçbir galaksideki yıldız hiçbirisine çarpmıyor. Ve her birisi birbiriyle hareket halinde. Aynen atom örneğinde söylemiş olduğun gibi. Hiçbir elektrona çarpmıyor. Zaten moleküller, maddeler nasıl? Hepsi birbirinin içinde ama yine çarpmıyorlar. Yani olayın kompleksliği insanın akılının da üzerinde. Bayağı ciddi bir komplekslik var. Mesela Zariyat suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor 7. ayette. Şeytan Allah'a sanırım. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe and olsun. Elhamdülillah. Çok net bir şekilde gökteki, uzaydaki durumu Allah, Yüce Rabbimiz 1400 yıl önce Kur'an'da bildirmiş vaziyette. Ve bir sonraki ayette hemen evrimcilerin, böyle demeçlerde bulunan kişilerin bulundukları durumu ifade ediyor 8. ayette de. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişki ve ayrılık görüşler içerisindesiniz diye buyuruyor Rabbimiz. Yani düzene baktığımızda, dünyaya baktığımızda, galaksilere baktığımızda düzen görüyoruz. Ama evrimcilerin sözlerine baktığımızda işte orada çelişki görüyoruz. Allah'ın yaratmasında yarattığı hiçbir şeyde ne çelişki var ne de uyumsuzluk. Çelişki ve uyumsuzluk sadece evrimcilerin, materyalistlerin, darwinistlerin sözlerinde.
İşte. Yani şunu görüyoruz. Darwinistlerin hakikaten hiçbir şey bilmediklerini ve söylediklerinin de yani mesela bazı söyledikleri doğru oluyor. Mesela Darwin diyor ki benim diyor teorim diyor bir hipotez paçavrası diyor. Doğru. Darwin'in her söylediği yanlış diye bir şey yok. Ara geçiş formu yok diyor. Doğru. Bu da doğru.
Değil mi?
Gözü düşünmek beni teorimden soğuttu diyor. Davranışı doğru değil ama işaret ettiği anlam doğru tabii yani çünkü gözün kompleksliğini anlatıyor orada. Çok kompleks diyor. Evrimi yalanlıyor diyor. Ondan dolayı diyor ben soğudum diyor. Bu anlamda doğru. Yoksa niye soğusun? İnsan Allah'a tesbih eder yani bilim bunun için vardır zaten. Yani evrimcilerin bazı söyledikleri doğru bu anlamda. Darwin'in bu söylediği doğru. Stephen Jay Gould diyor ki mesela fosiller diyor birdenbire ortaya çıkarlar diyor ve staz vardır. Hiç değişmezdir. Durağanlık vardır diyor. Milyonlarca yıl boyunca. Yani evrim yoktur diyor diğer bir deyişle. Doğru.
Evet doğru.
Niles Eldridge diyor ki bu diyor ara geçiş formları olmadığı Darwin'den önce bile biliniyordu diyor. Bu da doğru. Yani Darwin'i sahtekar olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Niles Eldridge söylüyor. Dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Bakın Darwin'den önce dahi biliniyordu diyor. Darwin diyor yalan söyledi diyor değil mi? Niles Eldridge söylüyor bunu bir diğer deyişle.
Evet.
O zamandan beri de biliniyor diyor. Niye evrimi savunuyorsun deyince buna cevap tıs. Evet. Sessizlik. Ya o da biliyor evrimin olmadığını. Mesela bakın yine NTV'ye çıkarmışlar. Geçen gün de gösterdik. Şimdi evrime ortak atadan geldiğini iddia ediyor ya bunlar. Yani bu diyor bu canlı diyor bu canlıya benzer diyor. Demek ki bu bunun diyor atası diyor. O da ona benzer diyor. Demek ki o da ona evrimleşmiştir diyor. Delil yok. Neye dayanıyorsun? Ben öyle zannediyorum diyor. Bence böyle diyor. Sence böyle var mı bilimde?
Yok.
Yok. Delil olacak. Bakın hocamız binlerce, on binlerce fosille ispatlıyor. Ki 350 milyon tanesi var yani. 350 milyon tanesi tabii ki kitaba resimlendirilemez de. Değil mi? Yaratılış atlası 7 cilt oldu maşallah. Daha da artıyor ciltler. Bilim böyle işler yani. Bilimsel delil budur. Senin delilin var mı fosil? Yok. Ne var? Çizim var. sahtekarlık. Bir dişe dayanarak ailesini çiziyor. Öbürü işte kuru kafayı almış, altına bir tane çene ekliyor. Onun resmini çiziyor falan. Öyle olmaz tabii ki. Mesela burada da soruyorlar. Ortak atadan gelişe delil diye. Bakın delil ne gösteriyor delil? Evrimci.
Bir insanın insülin geli örneğin bir bakteri hücresine aktarılabiliyor. Ve bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülinini üretebiliyor. Bu da ortak atadan geldiğine, tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir kanıt olarak görüyoruz.
Peki, bu konuda Sayın Aran'ın da görüşlerini alalım. Sonra bir reklam aramız olacak.
Hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Çok daha fazla örnek verilebilir. Zaman kaybetmek gerekli.
Zaman kaybetmek gerekli değil diyor.
Çok fazla örnek verilebilir ama zaman kaybetmemek için en iyisi hiç örnek vermeyelim. Şaka gibi. Ortak atadan gelişte evrime delil olarak da diyor ki insülin genini diyor, insandan alınan bir insülin genini veya başka bir canlıdan alınan bakteriye biz diyor bunu diyor genetik mühendisliğiyle ekledik mi diyor, işte sana evrime kanıt diyor. Arası var mı? Yok. Fosil var mı? Yok. Proteinler tesadüfen ulaşabilir mi? Yok. Biz diyor bak geni oradan oraya getirdik ya diyor. Bakteriye koyduk diyor geni diyor. Al sana ortak ata diyor. Ortak ata. Şaka gibi yani. Oraya da herkes toplanmış. Biri de diyor ki öbürü de onu desteklemek için o kadar çok delil var ki vaktimiz yok. İyisi mi delil vermeyelim. Yani şaka gibi tiyatro böyle. Şey eskiden böyle tiyatrolar vardı. Orta oyunu falan bir şey adı vardı böyle. İşte evrim evet. Durumu bu yani Allah'ın izniyle ama eskiden meydan boştu. Artık meydan boş değil. Onun için çıkamıyorlar ortaya zaten. Mesela hadi gelin bir televizyon kanalında değil mi? İşte hocamız var. Hocamıza karşı karşıya gelemezler. Baygınlık geçiriyorlar. Çünkü ben Roma'da Harun Yahya'nın temsilcisiyim dediğimde baygınlık geçirdi adam ya. Yani müdahale edecektim gidip aman Douglas dur dur gösterelim şunu şimdi. Yani şimdi evet. Douglas Fütüma karşımda baygınlık geçirdi. Hepsi zaten öyle oldular. Fena oldular. Sadece bakın Harun Yahya ismini duydular. Başka bir şey değil.
Ama hocamızın ismi maşallah bütün dünyada çok etkili.
Evvelallah. Evvelallah.
Evet şu an.
Şimdi bakın. İtalya'da şu önce resimle başlayalım. Burada dünyanın en ünlü evrimcileri oturuyor. Ama hepsi var burada. Elliot Sober var, Simon Conway Morris var. Sonradan iman eden ve bunu açıklayan Lynn Margulis var, evrime inanmadığını söyleyen. Francisco Ayala kürsüde. Bunlar dünyanın en ünlü evrimcileri. Douglas Fütüma kürsüde. Daha birçok evrimci var burada oturanların. Hepsi ünlü evrimcilerin hepsini toplamışlar. Bütün salonda evrimci dolu. Kim düzenliyor bunu? Hristiyanlar düzenliyor. Vatikan düzenliyor. Yani Hristiyanların tamamı değil tabii ki de. Tenzih ederiz. Öyle değil. Samimi olanları var inşallah. Vatikan organize ediyor bunu. Papalık organize ediyor. Nerede? Pontifical Gregorian University dedikleri İtalya'daki, Roma'daki yani Roma İlahiyat Fakültesi. Hristiyanlar Allah'ın yarattığına inanmaları gerekirken Vatikan böyle bir toplantı organize ediyor. Kimle? Dünyanın en ünlü ateistlerinin, Darwinistlerinin toplamış ve yaratılışçılara izin vermediler. Yani biz dedik ki bu toplantıda madem bütün evrimcileri getirmişsiniz. Bir tek bizi çıkarın karşılarına biz konuşalım. Anlatalım ne olup ne bittiğini bir gösterelim onlara diye. Hayır dediler. Dünya medyasında haber oldu bu. Yaratılışçılara izin yok diye bu toplantıda. Yaratılışçı. Ateistlere izin var dediler. Biz de dediler ki bize gelin arada soru sorabilirsiniz. Ama geleceğimizi tahmin etmiyorlardı oraya. Beklemiyorlardı. Ben parmak kaldırdığımda bilimsel tartışma bölümü beni kürsüye çağırdılar yanlışlıkla. Ben de kim olduğumu açıklayınca bakın buz kesti. Ben diyorum Türkiye'den beyin cerrahı kendimi tanıtıyorum. Harun Yahya'yı temsil ediyorum dediğimde bakın hepsinin surat attı. Bir anda bana döndüler. Douglas Fütüma'da baygınlık geçirdik. Bembeyaz oldu karşımda. 300 kitabı var diyorum. Yaratılış Atlası da var. Hepinize gelmişti diyorum bunların. Zaten biliyorlar Yaratılış Atlası'nı hepsi. Bilimsel teoriler şöyle işler. Önce hipotez ortaya atarsınız. Eğer deneyler ve gözlemler desteklerse bilimsel teori olur diyorum. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Hemen kesiyor. Hani bilimsel tartışmaydı? Yok. Tartışma yok diyor. Darwinizm diyor. Herkes kabul edecek bunu diyor. Aksi delil kimse getiremez diyor. Ne demek bu? Bilim, bilim değil, Darwinizm, değil mi? Kendisi vurgulamış oluyor. Ha, soru sor diyor bana sonra. Sanki soruyu kabul edecekmiş gibi.
Gerilmiş
Darwin'e göre yavaş yavaş değişikliklerle türler diğer türlere değişimli iddia etmişti. Ara geçiş formları olması lazım. Sorunu sor diyor. Şimdi ben de soru soracağım. Soruyu da kabul etmeyecek o zaman. Yani ona istediği gibi soru sormak zorundasın. Darwinizmi eleştiren ya da Darwinizmle ilgili delil getirmesini isteyen bir soru soramazsın. Bakın şimdi göreceğiz birazdan. Bakın soru sor diyor ama öyle soru sormanı falan istemiyor seni zaten. Tamam diyorum. Bak soru geliyor. Bize ara geçiş formları gösterebilir misiniz? Canavarımsı canlılar. Biraz kanadı, dörtte bir kanadı olan, yarım kanadı olan, yani kanadın oluşumunu aşama aşama gösteren ara geçiş formları, değil mi? Eğer onların iddiasına göre sürüngen kuş olacaksa ve yavaş değişikliklerle bize kanadın nasıl çıktığını, tüylerin nasıl oluştuğunu göstermesi lazım. Ve bunun fosillerini getirecek, net bilimsel delillerini. Bana bunu gösterir misiniz diyor, getirir misiniz diyorum. Evrimin delilini yani bana gösterin. Gösterebilir misiniz? Bakın kuralları çiğnediniz diyor. Hani soru sor diyordu bana? Sordum. Hangi kuralı çiğnedik? Darwinizmin delil getirmesini istemekle biz kuralları çiğnedik. Darwinizmin delil getirmesine öyle bir şey istenemez. Darwinizm delil getirmek zorunda değildir. Darwinizmi herkes kabul etmek zorundadır. Darwinist diktatörlük var çünkü. Bakın bu diktatörlük. Bunun örneği bu. Bunlar dünya çapında Darwinist diktatörlük. %95'ini devletler tarafından korunuyor. Kimse aksini söyleyemez. Üniversiteden atılır. Akademisyen olamaz. Öğrenci ise sınıfta bırakılır, değil mi? İşinden atılır. Eğer fikir sahibi ise, fikir önderi ise hocamız ilk mücadeleye girdiğinde hemen akabinde ne oldu? Akıl hastanesi, hapis, iftiralar, iftira kampanyaları, değil mi? Bu şekilde Darwinist diktatörlük var dünyada. Tiktaalik rozea ve Archaeopteryx diyorum. Ara geçiş formları değil çünkü biraz önce Douglas Fütüma Tiktaalik rozea ve Archaeopteryx'i örnek olarak vermişti. Halbuki Archaeopteryx biliniyor bugün. Bütün paleontologlar Alan Fedüce söylüyor.
Kuş yani. Diyor evet.
Bunların babası, ağababası Darwinist, ornitolojist, ornitolog. Yani uçuşun kökenini açıklayan bilim adamı demek. Ornitoloji diye bir bilim dalı var ve dünyanın bir numaralı Darwinist ornitoloğu. Ne diyor? 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Kuşların diyor dinozorlardan evrimleştiğinin iddiası diyor. Archaeopteryx de diyor ben diyor inceledim diyor 20 yıl baktım diyor. Hiç alakaları yok diyor. Öyle kuşlara şeylerle alakası yok diyor. Dinozorlarla Archaeopteryx de kuştur diyor adam. Bunu yani dünyanın bir numaralısı söylüyor. Ben bunu Archaeopteryx kuştur dedim. Tiktaalik rozea'da sahtekarlık oldu. Ortaya çıktı zaten. Şimdi bakın Douglas Fütüma'nın reaksiyonuna bakalım. Şimdi bu Douglas Fütüma panik halde bakıyor bakın. Nasıl korkmuş. Eyvah diyor. Çok fena yakalandık diyor. Harun Yahya'nın diyor talebeleri burada diyor. Bu da ona bakıyor. Birbirinden yardım ister gibi. Şimdi bakın ne yapacak. Hop topukluyor kaçıyor. O da ne yaptın Douglas diyor. Bizi diyor burada bıraktın yalnız diyor. Arkasından bakıyor. Ulan diyor seni diyor onun için mi getirdik buralara der gibi diyor böyle bakıyor arkasından. İşte Darwinizm durumu bu. Sonra bütün dünyada haber oldu bu. Bakın biz düzen kurmuşlardı. Bütün dünyada haber yapacaklardı. Bakın işte Vatikan da destekliyor evrimi. Demek ki haşa hani din evrim Darwinizmle çelişmez. Darwinizmi siz önce bir önden bir kabul edin. Tamam ona inanabilirsiniz Allah'a, dine. Ama Darwinizm, siz bir önden kabul edin bunu. Sonra zaten gerisi kolay bir mantıkla şeytan bir düzen kurmuştur. Ama Allah'ın düzeni var inşallah. Allah vesile etti bizi orada. Bütün düzenleri paramparça oldu, darmadağın oldu. Bütün dünya medyası, Reuters ve Associated Press haber yaptı bunu dünya çapında. Bu holiganlıklarını, benim mikrofonumu almalar. Bakın mikrofonumu alıyorlar sonra. O bölümü göstermedik aslında. Onu gösterelim. Bakın benim bir kere konuşturmuyor. Siz diyor kuralları çiğnediniz diyor. Ben diyorum ki bu bilimsel bir tartışma. Hayır diyor. Bilimsel tartışma no, değil diyor. Bakın mikrofonu alın diyor. Bu da o ilahiyat fakültesinin, yani Vatikan İlahiyat Fakültesi'nin papalığa bağlı olan dekanı, bu toplantıyı organize eden, dünyanın en ünlü ateistlerini getirmişler, Darwinistlerini. Mikrofonumu almaya geliyor. Bakın mikrofonu alıyor ve uzaklaşıyor. Onlar da alkışlıyorlar. İşte bu Darwinist diktatörlük. Darwinistler asla bilimsel delil getirmez, getiremez çünkü. Darwinizm bilimsel delili melili yok. Anca mikrofon alır, üniversiteden atar, kitap varsa yakmaya kalkar ama eze eze, söke söke Allah'ın izniyle hocamız Darwinizmi yerle bir etti dünya çapında maşallah. Allah vesile etti.
Maşallah. Evet.
İşte bak adını duyunca ne oluyor artık? Da adı. Yani ben diyorum Harun Yahya'yı temsil ediyorum dedim bitti, baygınlık geçirdiler ya. Adam bembeyaz oldu, koskoca adam. Gördünüz zaten yüzünü. Böyle şey gibi bakıyor. Suratı gitmiş böyle, kaymış, ağzı yüzü kaymış. Kaçtı kürsüden sonra.
Tansiyon düşmüş.
Kürsüden kaçtı. Yani bütün dünyaya haber oldu bu. Şu an Douglas Fütüme dünyanın en ünlü evrimcisi. Girdiğiniz zaman internete hep bu haberler çıkıyor.
Maşallah.
Küçük maşallah. Öyle yok.
Allah oyunlarını bozdu.
Tabii. Hem de nasıl bozdu yani Allah böyle maşallah. O, düzen kurmuşlardı ama Allah diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor. Tuzak kurucuların en hayırlısıdır diyor inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Evet şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Evet tekrar birlikteyiz sayın izleyicilerimiz. İnşallah ilk bölümde evrimcileri anlattık. İkinci bölümde de bak şunu anlatalım diyorum ben. Her insan, Allah zaten ayette göklerde ve yerde olanların tümü diyor. Aslında Allah'a secde etmiştir diyor inşallah. Değil mi? Mealen söylüyorum. Evrimcilere dahil olmak üzere, bütün materyalistlere dahil olmak üzere tüm insanlar Allah'a zaten teslim olmuş durumda. İstese de istemese de. Bu Allah'ın bir sünneti, bu bir gerçek. Bu Allah'ın yaratmasının, Allah'ın büyüklüğünün, kudretinin bir göstergesi. Bütün moleküller, atomlar, bütün zerrecikler ve bütün insanlar ve diğer bütün canlılar ve bütün galaksiler, gördüğümüz, görmediğimiz bütün ışık boyutları, duyduğumuz, duymadığımız bütün ses dalgaları, havada görmediğimiz bütün tek hücreli canlılar ve hava moleküllerinin tamamı ve her şey sadece Allah'ın varlığıyla, Allah'ın izniyle hareket eden inşallah nesneler, bize Allah'ın göstermiş olduğu görüntüler. Dolayısıyla biz neyi yapıyorsak, ne işitiyorsak, ne kokluyorsak bu bize Allah'ın gösterdiği, Allah'ın koklattığı, Allah'ın yaptırdığı işler oluyor inşallah. Başka bir şey değil yani. Sadece Allah'ın varlığıyla biz var olabiliyoruz inşallah. Bu bütün her şey için geçerli bir konudur. Mesela bir örnek verelim. İnsanoğlu kendi vücudunda kontrol edemediği, istese de istemese de kontrol edemediği, yönlendiremediği bazı vücut fonksiyonları oluyor. Bunlar çok önemli ve hayati fonksiyonlar. Eğer olmazsa ölüyorsunuz. Öte taraftan insanın iradesiyle de zaten yapamayacağı konular. Şimdi onlardan bir tanesi nefes alıp vermenin düzeninin sağlanması. Değil mi? Biz her zaman uyurken, ayaktayken, koşarken, nefesimizi tuttuğumuzda, geri bıraktığımızda her zaman nefesimizi alıp verme işleminin belli bir ritimde ve düzende muhakkak olması gerekiyor. Şimdi onunla ilgili sunumumuzu yapalım inşallah. Nefes alıp verme düzenimizi hiçbir zaman kontrol etmiyoruz. Çünkü bazı hücrelerimiz bu kontrolü bizim yerimize yapıyor. Zaten biz bu işi yapamayız. Öte taraftan hücreler bu işi zaten yapmasa biz yaşayamayız. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenlenir. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde olup beynimizin bir uzantısı olan beyin sapı denen yerdedir. Ve başlangıçta 3 grup sinir hücresinden oluşur. Şurada görmüş olduğunuz 3 grup sinir hücresi bizim nefes alıp vermemizi ne yapıyorlar? Kontrol ediyorlar. Bize nefes alıp vermemizi sağlıyorlar. Öte taraftan bizim hayatta kalmamızı sağlıyorlar. Kim sağlıyor? Buradaki 3 grup sinir hücresi sağlıyor. Sinir hücresi kim diye baktığında İçinde normal sentez aşamaları, genetik materyaller, işte hücre organelleri, hücre membranı, sitoplazması, çekirdeği olan bir yapı. Kim buradaki akıl ve beynimizdeki bu solunum sistemini oluşturan ve sonuçta da bizim yaşamımızı sağlayan, bizi yaşatan bu sinir hücrelerinin kim olduğuna baktığımızda, buradaki mesela insanın nefesinin belli bir sürede, belli bir hacimde akciğere dolması, akciğerden geri tekrar boşaltılması, oradaki kasların insanın nabız sayısına göre ihtiyaç duyduğu kadar oksijeni karşılayacağı şekilde genişlemesi ve daralması lazım. Oradaki beyin hücrelerine baktığımızda, sinir hücrelerine, o şuurun ve akılın kontrol merkezinin nerede olduğunu arıyoruz ama bulamıyoruz. Sadece karşımıza yine bizim biyolojik yapılar çıkıyor. Ama akıl alameti gösteren, veri saklayan, veri okuyan bir merkezle karşılaşmıyoruz. Devam edelim. Birinci grup hücreler, solunumun temel ritmini belirlemekte, içimize hava çekmemiz için emir vermekteler. Böylece ihtiyacımız olan havayı içimize çekmiş oluruz. Yani diyaframdan akciğer kaslarına kadar uzanan nefes alma işlemini koordine ediyorlar. İkinci grup hücreler ise solunumun hızını ve gidişatını belirlemekte. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup hücrelerinin faaliyeti bir sinyalle durdurulup akciğerin hava dolum bölümü kontrol ediliyor ve nefes alıp vermemiz hızlanmakta. Yani ikinci grup birinci grubun yöneticisi şeklinde yaratılmış durumda. Üçüncü grup ise normal nefes düzeninde aktif değiller. Sadece yüksek oranlarda soluk alıp vermek gerektiği zaman devreye girerler. Karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlarlar. Mesela derin bir nefes için diyafram çalıştırıyorlar mesela bu tiyatro ile uğraşan özellikle sanatçılar. Neden? Çünkü bir solukta bir nefes almada daha uzun süreli konuşma, daha çok havaya açını almakla mümkün oluyor. Bunu yapmak için sürekli karınından, diyaframından çalıştırarak bu kasları daha elverişli hale getirmeye çalışıyorlar. Vücudumuzda üçüncü grup hücreler de tam da bu kısımla ilgili. Eğer çok daha fazla nefes gerekiyorsa karın kaslarının da yardımı ile daha yüksek bir şekilde hacim genişletilmiş oluyor. O da üçüncü grup hücreler tarafından oluyor. Solunum kimyasal olarak kontrol ediliyor. Bizim nefes alıp vermemizin amacı kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının belirli bir oranda kalmasıdır. Bu orandaki değişiklikler ise solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçirir. Ve solunumdaki bozulan değerler çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye getirilirler. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. Bakın, kandaki oksijen miktarı direkt solunum merkezi tarafından denetlenen bir yapı değil. Burada bir grup daha devreye girerek, mucizevi bir şuur göstererek beynin dışında şah damarı kadar büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar kandaki oksijeni belli bir düzenin altına girdiğinde sinyal veriyorlar. Ve bu hassas düzene değişiklik olduğunu beyine bildiriyorlar. Ve o zaman vücut anlıyor ki kanda yeteri kadar oksijen yok. Üstelik bu mekanizma o kadar hassastır ki hayatımız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapmaz ve vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an ihtiyacı kadar oksijen, karbondioksit gibi bütün gaz alışverişi, yani alıp vermeler sağlanmış oluyor. Neyle? Bizim akciğerimizde alınacak hava miktarıyla. Bizim vücudumuzdaki bu sistem çok hassas bir sistem. Çünkü biz her an, yani neredeyse birkaç saniyede bir sürekli nefes almak durumundayız. Ama ne kadar nefes alacağız? Akciğerimiz ne kadar genişleyecek? Akciğerimizin genişlemesini sağlayan kaslar ne kadar gerilecek? Bu kaslar gerildikten sonra ne zaman bırakacak? Ve bu bırakmadan sonra dışarıya karbondioksit oranı verilecek. Tekrar üzerine oksijen alınacak. Bu kılcal damarlarda akciğerlerimizde kandaki oksijen ve karbondioksit temizlenmiş olacak. Ve temiz kan vücudumuzdaki bütün dokulara ulaştırılacak gibi mekanizma ayrıntılarıyla devam ediyor. Biz bunu dışarıdan gördüğümüzde evet, yaşayan bir vücut olarak adlandırıyoruz. Ve ihtiyacımız olan gazın, ihtiyacımız olan soluğun tam olması gerektiği kadar karşılandığını görüyoruz. Ama beynimizdeki sinir hücreleri etten yapılı olan, içinde hücre organelleri olan, içerisinde sıvılar olan bu maddenin şuur ve akıl göstererek bizim bütün vücudumuzun ihtiyacını tam olarak karşılaması ancak o hücrelerin de kontrol edilmesiyle mümkün olabiliyor. Ya hücre bizi kontrol etmiyor. O bizim içimizdeki bir hücre. O hücre de kontrol ediliyor. Fakat kontrol ediliyor derken zaten beyinde bu yapı. O halde beynimizin de kontrol edildiğini şu an görüyoruz. Yani beynimizi de kontrol eden, vücudumuzdaki bütün hücreleri de kontrol eden, Allah'ın inşallah ilham ile hareket eden hücreleri görüyoruz. Bugün biz bilimsel olarak baktığımızda her yerde, her adımda, her hücrede, her reaksiyonda, her zaman için bir komutanın emretmesiyle hareket ettiğini ve uyum içerisinde, düzen içerisinde hep canlıyı hayatta tuttuğunu gözlemliyoruz bilimsel olarak. Demek ki bütün hücreler, bütün sinir sistemleri, bütün beyin de dahil olmak üzere hepsi ancak kontrol eden o yüce Allah'ın ancak birer neferi, onun ancak emir dinleyen, emir alan, birer emir icra eden öncü askeri gibi ancak hareket ediyor. Yani şuur gösterip kendi hareket eden ve kararı kendi veren değil, emir alan konumunda bütün hücrelerimiz ve beynimiz de dahil. İşte bu emirle, işte bu icraatı ancak Allah'ın biz rahmetini, ancak Arhan'ın biz kudretiyle ancak şehadet edebiliyoruz. Şahit olabiliyoruz inşallah.
Maşallah. Değil mi? Allah'ın yarattığını her delilde çok net olarak Allah sanatını, saniye sıfatı var Allah'ın inşallah. Sanatçı. Allah'ın sanatını görüyoruz inşallah. Bir örnek edinmeksizin yarattığını, bedi sıfatı var inşallah. Maşallah. Allah'ın yoktan var ettiğini ve kusursuz bir biçimde yarattığını kanıtlıyor bilim bize inşallah. Tabii bu Darwinizm konusu hep gelip aynı noktaya, yani çok önemli bu. Çünkü Darwinizm kötülüklerin kaynağı. Mesela bugün yine PKK kudurdu, askerlerimizi şehit etti. Hep temelinde bu var. Yani Darwinizm kaçınılmaz olarak komünizme gidiyor. PKK da ısrarla hocamız anlatmasına rağmen bazı kişilerin hala kabul etmemeye çalıştıkları, halbuki Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüt, yani komünist bir örgütlenme, ayaklanma ve fikri bir mücadele yapılmadığı için, tek yanlı bunların fikri çalışması olduğu için komünist propagandası devam ediyor. Askeri tedbirler alınmasına rağmen görüyoruz inşallah. Yine bugün askerlerimizi şehit etmişler. Allah'tan rahmet diliyoruz inşallah.
Evet,
şehit edilmiş askerlerimiz. Bakın diyor ki mesela Bölücübaşı, PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir diyor. Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme. Marksist, Leninistiz biz diyor. Yine başka bir bakın konuşmasında, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Ben de bu dönemin Leniniyim diyor. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak, hep savaş bakın, yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Yeni komünizmi. Her yere hakim olacak ve ben de bu dönemin Leniniyim
diyor. Leniniyim diyor, evet.
Değil mi? Şimdi Lenin ne diyor? Değil mi? Bakalım yani. Öcalan'ın örnek aldığı Lenin nedir? Neyi örnek alıyor? Bakın Lenin diyor ki polisleri, askerleri bunu yapıyorlar değil mi? Askerlerimizi şehit ediyorlar. Polislerimizi şehit ediyorlar. Polisleri, askerleri devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak. Aynısını yapmıyor mu PKK? Yapıyor. Ne diyordu? Ben Lenin'iyim diyordu. Devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. Devrimci komünist güçler insanları öldürerek, bakın diyor ki Lenin, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Aynısını yapmıyor mu PKK bugün? Komünist diktatörlüğünü teşkil etmek için, iktidara ulaşmak için, Türkiye komünist olsun, bölünsün, tamamı komünist olsun, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Neymiş unsurlar? Bombalamak,
şiddet,
yangınlar çıkartmak, insanları, polisleri, askerleri, sivilleri, herkesi öldürmek, yakıp yıkmak, devletin paralarına, yani insanların paralarına, mallarına el koymak, değil mi? Bunu savunuyor Lenin. Öcalan'ın savunduğu da aynı şeyi savunuyor. Şimdi komünizmin din düşmanlığı vardır. Yani Marksist mesela fakir zümrelerini uyutmak için haşa afyon gibi diyor yani din için. Ve bir Marksist diyor, Marx söylüyor bunu, bir materyalist diyor, alabildiğine din düşmanı olmalıdır diyor. Alabildiğine din düşmanı olmalıdır diyor. Ama bunların başta iktidara gelmeden önce kendi şeylerinde, mesela Lenin de o şekilde, örtülü bir din düşmanlığı var. Yani önce din düşmanıymış gibi görünmemeye çalışıp, geldikten sonra yakıp yıkarak, yani tamamen dinsiz böyle, dindarları kafalarına kurşun sıkarak öldürmek, bu sistemleri budur. Mesela Lenin, dinle, bakın diyor ki, Proletarya Partisi'nin din konusundaki tutumu başlıklı makalesinde söylüyor Lenin bunu. Marx ve Engels gibi ustalarının yorum ve uygulamalarından yola çıkarak dinle açık bir savaşa girilmemesi gerektiğini, bunun gereksiz bir siyasi kumar olduğunu yazıyor. Lenin dine olan düşmanlıklarını açıkça ilan eden, dine karşı hakaret dolu kampanyalar yürüten diğer bazı materyalistleri de, örneğin anarşistleri ve burjuva ateistlerini acemi ve saf bulduğunu söylüyor. Bu kişiler tarafından Marksistlere yöneltilen ılımlılık ve bocalama suçlamalarını reddediyor. Yani önden diyor böyle yapmayın diyor. İktidara geldikten sonra bu olur diyor. Şimdi bakıyoruz konuşmalarına PKK'nın, bölücü başının. Alabildiğine din düşmanı. Fakat bunu gizlemeye çalışıyor. Şimdi bakın ben örnek vereyim önce. Mesela Öcalan haşa diyor ki Allah'a tenzih ederiz. Allah'ın Arabistan tasarımı olduğu haşa. Allah'ın 99 isminin Sümer kavramlarından ileri geldiği, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile parası için evlendiği, İslamiyet'in feodalizm ihracatçısı olduğu haşa. Bunları söylüyor. Daha uzun bir liste var önünde. Ama aynı zamanda da şimdi diyor ki komünist iktidara gelene kadar biz diyor bulumlu davranalım diyor. PKK örgütünü de Müslüman gibi göstermeye çalışıyor. Bakın diyor ki aynı zamanda asr-ı saadet Müslümanlığı neyse günümüzün PKK'sı da olur. Yani biraz önceki ifadeleri söyleyen Öcalan. Şimdi bakın ne diyor. Asr-ı saadet Müslümanlığı neyse günümüzün PKK'sı da olur. PKK Arabistan'daki asr-ı saadet İslam'ının Kürdistan'da ortaya çıkmış biçimidir. PKK ve devrimci İslam'ın anlamlı bir şekilde bütünleşip Kürdistan halkının gerçeğini uygulandığını ve daha şimdiden önemli başarılar elde ettiğini belirtmek gerekir. Başka bir konuşma şeyinde diyor ki bakın PKK örgütü için gerçek bir İslami hareketi bize gereklidir ve o da PKK önderliğinde ortaya çıkıp büyük bir gelişme kaydediyor. Ne diyordu biraz önce? Alabildiğine din düşmanı. Haşa Allah'a, dine, mukaddesatı nasıl, neler söylüyordu Allah'a tenzih ederiz. Şimdi diyor Lenin gibi, ben diyor Lenin'im diyor. Biz diyor iktidara gelene kadar diyor, ılımlı davranalım diyor. Ondan sonra geldikten sonra diyor, bütün Müslümanları keseriz. Bütün camileri yıkarız. Türkiye'de komünist yaparız diyor böyle. Zaten hocamız demişti yani komünizmin özelliği durmamasıdır. Sürekli kan dökme, sürekli çatışma. Proletarya diktatörlüğü ama o demişti hocamız, yani tabii komünistler söylüyor bunu. Durmaksızın devam eden bir çatışmadır. Çatışma ilerlemenin temelidir diyor adamlar. Yani komünizm, değil mi? Kan dökmek, Kızıl Kan Denizi'nde diyor yükselen bir güneştir diyor. Durmak yok. Sürekli çatışacak diyor. Çatışarak, kan dökerek diyor ilerleyecek bu diyor. O rejimi de diyor ihraç edeceğiz biz diyor, değil mi? Komünizmin amacı odur. Bu rejimin başka bölgelere, bütün Orta Doğu'ya, bütün dünyaya ithal edilmesi. Bunu da demişti hocamız, bakın bu çok önemli. Öyle bir komünist PKK yönetiminde haşa yüzübillah, Allah saklasın. Öyle bir devlet kurulduğunda oraya demişti Çin, Vietnam, işte komünist ülkeler bütün silahlarını yiyecek. Onu en güçlü bir devlet haline getirecekler silah bakımından, silahlı olarak. Ve ondan sonra kan denizi durmayacak yani. Bunun işte sürekli olarak, bakın hocamız aynı şeyi söylüyor ve o noktaya geliniyor sürekli. Fikri bir çalışma gerekiyor. Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-Marksist, anti-ateist. Bunun yapılması gerekiyor. Bu yapılmadan bu kudurmuş kan dökme eylemi durmayacak. Çünkü adam demişti hocamız, yani mağaraya çıkmış, dağın tepesinde, değil mi? Eksi bilmem kaç derece soğukta kışın, yazın bilmem kaç derece sıcakta, mağaranın içinde yaşıyor. Yani komünizmi bir batıl bir din olarak kabul etmiş onu. Kan dökmeyi ilerlemenin temeli kabul etmiş. Yani komünist için demişti hocamız açıklarken, ölmek ya da öldürmek bir konu değildir. Adam zaten mağaraya girmiş, orada silahlı çatışmaya giriyor. Gerilla abi yani onun kendi kafasınca, değil mi? Ölmek öldürmek onun için bir konu değil. Yok, ayıp yapıyorsunuz. Gelin çorba için, işte sıcak böyle bilmem neye girin, şu bu falan. Bunlar, ona demişti güldürür ancak, kızdırır demişti yani böyle bir adamı. Bu kafada. Bunu, yani durmasının tek yolu, yani bakın ısrarla söyleniyor. Devletimizin kaynakları var, işte TRT'nin kanalı var, radyoları var değil mi? Bununla anti-komünist, anti-Marksist çalışmanın yapılması. Yani komünizmin saçmalığını, bilimsel geçersizliğini, Darwinizmin saçmalığını bilimsel olarak anlatacaksın. Evet. Bunu, yani Darwinizmin geçersizliğini anlayan biri komünist olamaz ondan sonra. Çünkü komünizm Darwinizme dayanır. E sen dayananı çektin mi çöker o, yıkılır. Değil mi? Doğadaki çatışma diyor, bilimsel temelidir diyor. Haşa, yaratıcı yoktur diyor. Her şey tesadüfen olmuştur diyor. İnsan hayvandır. Çatışma ilerlemenin temelidir. Sınıflar arasında da çatışma vardır. Tarihte böyle ilerler diyor. İnsanlık böyle gelişir diyor. Sen Darwinizmi çektin mi? Öyle değil. Bakın proteinler tesadüfen olamıyor. Fosiller evrimi reddediyor. Doğada çatışma yok, bir yaratıcı var. Dedim mi zaten o diyalektik materyalizm, doğanın diyalektiğine dayanak noktasını alınca sen çöküyor. Materyalizm kalmayınca bir yaratıcının varlığını, maddenin de yoktan var olduğunu ispatladığın zaman, Big Bang var değil mi? Yoktan var oluyor madde. Darwinizm de geçersiz, canlıları Allah tek tek yaratmış. Fosiller bunu ispatlıyor. Bitti adam, ondan sonra zaten komünist olup bu batıl dine inen mağaranın tepesine, dağın tepesine çıkmaz ondan sonra inşallah. Ancak böyle durdurulur.
Evet, zaten Apo mesela İslam dini hakkında diyor ki, hani mesela Türk milletini ulus olarak güçlendirip devletleştirmiştir diyor. Zaten dinin ulusları, milletleri güçlendirici, onların bak devletleştirdi diyor. Yani daha böyle medeni bir hale getirdiğini zaten dinle olduğunu bunu görmüş vaziyette. Mesela Osmanlı zamanında İslam'ın bir inkişafı oldu değil mi? Onun güzelliğiyle hem devlet güçlendi ve büyüdü Allah'ın izniyle. Ama şunu kaçırmış durumda. İslam dini bütün ırkları kucaklayan bir dil. Irk da çünkü bir alakası olan bir şey değil ki din. Din Allah'a takva ile ancak üstünlüğü söyleyen bir durumdur. Allah Kur'an'da bize üstünlüğü ancak Allah'a olan yakınlıkla, yani takva ile olduğunu söylemektedir. İnsan ırklarını da birbirimizle konuşup anlaşalım diye, değil mi? Çeşitlik, güzellik olsun diye yarattığını Allah söylemiştir. Nitekim bütün insanların hangi ırktan olursa olsun muhakkak aciziz, hepimiz Allah'a bağlıyız. Aynı hastalıkları genelde oluyoruz. Aynı şekilde yaşlanıp insanlar ölüyor, vefat ediyor. Aynı şekilde uyuma ihtiyacı var, aynı şekilde yemek yeme ihtiyacı var. Birbirine zaten fizik olarak üstün olmadığı da çok açık. Ama bir çeşitlilik, güzellik olsun diyor Rabbimiz, çeşitli ırklar yaratmış vaziyette. Ondan dolayı Türk, Kürt, yani Fars, Rus, Alman, Japon, değil mi? Bunların hiçbirinin kendi arasında bir üstünlükleri ve Allah'ın katında bir farklılıkları yok. Sadece din önemli. İslam dini bütün hepsini kapsayan, kardeşliği getiren ve insanlara güzelliği ve adaleti getirmenin tek yolu bu anlamda inşallah. Çünkü Allah'ın dost doğru yolunda ortak bir yerde birleşmiş oluyor insanlar. Kardeşler oluyorlar. Değil mi? İnşallah. Bunu zaten bak Abdullah Öcalan da bunu söylemiş. Fakat mesela başka sözünde diyor ki bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır diyor. Ben Tanrı'ya inanmıyorum diyor mesela. Hep anti din ondan sonra söylemlerinde bulunup zaten temel olarak ilk verdiği eğitim gelen insanlara ateist eğitim oluyor. Bunu da yaparken Darwinizmi kullanıyor. Ve devamında ne görüyoruz? Komünizmi görüyoruz. Peki komünist liderlerin sözlerine baktığımızda PKK'ya yani sözlerine aşama aşama geldiğimizde ilk önce dinden arınıyor. Ateist oluyor. Ateist olurken Darwinizm öğretileriyle büyüyor, yetişiyor. Ondan sonra ne oluyor? Komünizm öğretilerini alıyor. Komünist oluyor. Komünizm için ne yapması gerektiğini de şimdi onların kim ağababası? Lenin, Stalin. Lenin'den öğreniyor. Lenin ne diyor? Bakın. Proletarya egemenliğindeki devlet, yani işçilerin, değil mi? Proletarya kesim, işçi, çalışan kesimin egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. Yani işveren, zengin şu anki kesim diyebiliriz. Yönetici kesim diyebiliriz. Ezmek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Yani güç komüniste geçtiği zaman şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış bir şekilde başlıyor kıyma. Çünkü onu söyle zaten, eğitim o. Ya eğitimde öğretilen öğreti bu yani. Bak hiç yani hiçbir yasaya bağlı değilsin diyor komünizmde ve şiddete dayanıyor bizim olayımız diyor. Yani ipini koparmış şey gibi nasıl saldırır böyle vahşi hayvanlar. Haşa insanı da hayvan gibi görüp değil mi? Şiddete dayanan hiçbir şekilde de bağlı olmayacak şekilde bir yasaya bütün insanları kesmesine olanak veriyor. Bu teori. Lenin'in söylediği bu durum. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Hocamız ne diyor komünist toplum için? Tam bir korku toplumu diyor değil mi? Şiddetle ayakta duracağını söylüyor Lenin'de. İşte o şiddetle o korku salarak toplumu ses çıkartamaz hale getiriyor. Şiddet azaldığı zaman toplum ses çıkarıyor. Ne oluyor diyor. Bu düzen yanlış bir düzen. Bu düzen iyi ve doğru bir düzen değil. Bu düzenin yanlışlık var. Değiştirmemiz lazım diyor. Nitekim mesela Rusya'da ne oldu? Değişti düzen. Devamında bakın ne diyor. Hiçbir yasakta da kısıtlanmamalı ki şiddet devam etsin ve komünizm iktidar devam etsin. Yani komünizm eşittir şiddet. Komünizm eşittir vahşet. Komünizm eşittir dinsizlik. Temelinde dini kaldırmazsan komünizm olamıyor zaten. Dinle komünizm aynı yerde değil, karşı cephelerde. Yani komünizmin karşısında tam olarak ne var bunu görmemiz lazım. Komünizmin karşısında din var, Allah'ın varlığı var değil mi? Müminler ve Müslümanlar var. Müminler ve Müslümanların karşısında komünizm bunların karşısında. Ne diyor PKK Öcalan? Ben komünistim diyor, ateistim diyor. Demek ki dinin karşısında, İslam dininin karşısında. Demek ki bütün müminlerin ve Müslümanların karşısında bir taraf sergilemiş oluyor.
Bakın ne diyor, şimdi söyleyeyim nasıl kafayı ne hale gelmiş. Öcalan söylüyor bunu, Bölücübaşı. Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Haşa Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum. Bunu söylüyor işte yani bu.
Uçmuş yani.
Tabii. Hı hı. O sadece o sonradan söylemeye çalıştıkları hani Lenin taktik yapıyor. Biz iktidara gelene kadar diyor, idare edelim diyor. İktidara geldikten sonra bütün dindarları her şeyi kesip yakıp yıkarız diyor. Çünkü komünizmde aile, devlet, ahlak, evlilik bunların hepsi kalkıyor. Yani komünizmde aile yapısı kalmaz. Evlilik diye bakın. Bunlar komünistlerin, Marksistlerin ifadeleri. Mesela diyor ki devlet bir devlet yapısını açıklıyor bakın diyor Lenin ve komünistler. Devlet bir sınıfın bir öteki sınıfı baskı altına almak için bir makinedir. Bir sınıfa öteki bağımlı sınıfların itaat etmesini sağlayan bir makinedir. Öyleyse biz diyor bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. İşte o bazı köşe yazarları falan savunuyorlar ya bu PKK işte özellik olsun bölünmeye götürücü ifadeleri var. PKK diyor ki bakın biz iktidara gelirsek diyor. Çünkü komünistler söylüyor bunu. Komünist bir ayaklanma bu. Öyleyse biz bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. Yani bu sermayedarları da yok edeceğiz diyor. O zengin takımını, o işte puro içen, viski içen hepsi giriyor bunlara. Biz devletin genel eşitlik demek olduğu yolundaki bütün o eski ön yargıları reddedeceğiz. Çünkü bu bir göz boyamacadır. Sömürü olduğu sürece eşitlik olamaz. O zaman devlet de olmayacak, sömürü de. Bizim Komünist Partisi'nin görüşü budur diyor. Bakın devlet de olmayacak, sömürü de. Devlet yok komünizmde. Aile var mı? Bakın aile için ne diyorlar? Ailevi ilişkiler, feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Engels'in yazılarında bahsettiği gibi aile ve kurumu ortadan kaldırılmalıdır. Komünizm bunu öngörüyor. Aile kurumunun ortadan kaldırılması. Marksist-Leninist ideolojinin öngörüsü budur diyor. Şimdi bakın Komünist Manifesto'dan da bir iki bölüm okuyayım. Ailenin ortadan kaldırılması, en radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerine ateş püskürüyorlar. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi diyor. Komünist Manifesto'da söylüyorlar bunu. Bu büyük suçumuzu itiraf ediyoruz diyor. Aile maile öyle bir şey ne aile ne alaka var diyor. Aile diyor kalır mı diyor. Devlet de kalmayacak diyor. Aile de kalmayacak diyor. Bakın yine Komünist Manifesto'da diyor ki yasalar da, ahlak da, din de proleter için ardında bir o kadar burjuva çıkarları gizlenmiş burjuva önyargılarıdır. Yani PKK da bunu söylüyor. Marksizm, Leninizm de bunu söylüyor. Komünizm de. Yani PKK geldiğinde diyor, ne diyordu? Marksist-Leninist şeyin en gelişmiş şeklidir diyordu PKK için Öcalan. Biz diyor gelirsek diyor, ne devlet bırakacağız diyor, ne aile bırakacağız diyor, ne din bırakacağız diyor. Ondan sonra bakın yine burada diyor ki mesela.
Evet o çıkıyor sonuç, evet kesin yani. Evet.
Evlilik için bakın Komünist Manifesto'da ne diyor. Bunu da yapacaklar. Yapmak istiyorlar da yapamazlar da Allah'ın izniyle. Burjuva evlilik, Komünist Manifesto'dan bu. Evlilikle ilgili komünistlerin düşüncesi. Burjuva evlilik gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Komünistler olsa olsa kadınların iki yüzlüce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine resmi açık yüreklice bir ortaklaşılmasını, yani ortak kullanacaklar bütün kadınları, getirmeyi istemekle kınanabilirler. PKK bu mantıkta. Komünistler bu mantıkta. Ben ne diyordu? Ben Lenin'iyim diyordu. Değil mi? Haşa, Tanrı ile savaşı verdim lise yıllarında ve bundan galip çıktım diyordu, değil mi? İşte Lenin'in, bak Lenin de öyle diyordu. Lenin'in sonu bu. Çıldırarak ölüyor. Bu ölmeden önceki son resimleri. Öcalan'ın örnek aldığı Lenin işte. O da dine düşmandı. Haşa, Allah'a mukaddesata karşı çıkmaya kalktı. Milyonlarca insanın katline vesile oldu. Milyonlarca insan açlıktan, kıtlıktan ve kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldü komünizmle.
Evet.
Aileyi, bütün din, ahlak, devlet yapısını ortadan kaldırdılar. Değil mi? İşte ölmeden önceki son hali bu. Çıldırarak öldü ondan sonra.
Rakamlar çok feci yani. Mesela Lenin ve Stalin döneminde komünist vahşette yargılamadan, hani şiddete dayanan ve hiçbir yasayla yasaklanmayan bir şiddetle komünizm ayakta duruyor ya. Nitekim onun unsuru hiçbir yasa olmadığı için yargılanmadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi. On binlerce insan daha ilk başta giriş kısmında yani hemen kurşuna diziliyor. Tek emirle, yargı yok. Yargılama yok, sadece tek emirle. 5 milyon insan 1922 açlığında bu eldeki ürünlerin zorla alınması sonucunda, kıtlık sonucunda ve evrimci deneyler yapıldığı zaman Stalin zamanında Sibirya'nın kutupuna tohumların ekilmesi sonucunda meydana gelen açlıklardan 5 milyon insan ölüyor. Milyon tane insan ölüyor, 5 milyon kendi halkından.
Bunu büyük fazla. Bilinçli olarak yapıyorlar zaten.
Bilinçli.
Yani o kıtlığı Lenin kullanıyor o dönemde. Kıtlıkla insanları baskı altına almak, zorbalıkla onlara komünizmi dikte ettirmek. Dini ve güçten düşürmek, tabii dini unutturmak, güçten düşürmek, hiçbir şekilde karşı çıkamayacak duruma getirmek. Karşı çıkanı zaten hemen alıyorlardı kafasını. Mesela kıtlık oluyordu. Lysenko o buğday ekimini evrimleşecek diye ektirtiyor Sibirya'ya. Buna karşı çıkıyorlar. Ya diyorlar, niye öyle yapıyorsun? Bu bir yanlışlık var bunda. O onu diyen adamı alıyor, hapse attırıyor. Komünist rejim o dönemde hapiste açlıktan ölüyor onu diyen adam. Ya komünizm getireceği budur. Komünizm şiddet, zorbalık, kan dökme. Ama bunun işte ortadan kalkması, yani bakın çok net. Hocamız bunu defaatle söyledi ve çok önemli. Ve artarak devam ediyor PKK şiddeti. Askeri ve polisiye tedbirlerle olmaz. Allah razı olsun, can siperhane mücadele ediyorlar, şehit veriyoruz. Ama bunun yolu fikri olur. Yani bu fikri bir, çünkü adamın beyni yıkanmış, ona batıl bir din olarak inanmış. O durmaz artık yani. O silah almış, dağa çıkmış. Yani dur, ayıp yapıyorsun. Mübarek Ramazan ayında diyorlar mesela. Hangi ayda olacaktı, değil mi böyle?
Tabii.
Böyle olmaz. Fikri çalışmayla ancak. Onu da demişti hocamız, yani devlet yapamayabilir bunu. O zaman yapacaklara bıraksın inşallah. Kim var yapacak? İşte dünya çapında hocamız var, Allah razı olsun. Veya hocamızın yetiştirdiği kişiler olabilir. Ama mutlaka fikri bilimsel çalışma gerekiyor. Yani devletin imkanlarıyla TRT, Şeş televizyonu var, işte radyosu var. Değil mi? Bu şekilde fikri bir çalışmayla olur bu. Darwinizmin bilimsel geçersizliği, komünizmin bilimsel geçersizliği. Dedi hocamız, yani Allah'ın izniyle 2 ayda biz bunu bitiririz dedi, imkan verilse. 2 ayda fikri çalışmayla biz bu PKK'yı ortadan kaldırırız Allah'ın izniyle. Yani bu işte son derece önemli. Yani artık görülüyor yani 30 yıldır olmuyor işte polisiye, askeri tedbirlerle. Demek ki fikri olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Hala da bazı kişilerin dili varmıyor daha PKK, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüt demeye. Hatta aksini yazıyorlar. Güya işte etnik, milliyetçi bir ayaklanma gibi. Alakası yok. Demişti hocamız. Yani o öyle Kürt milliyetçiliği gibi bir şey yok onların. Onlar komünist, Marksist, Stalinist bir ayaklanma. Halkların özgürlüğü var orada. Kürt halkı onlara, onların bakış açısıyla, Kürt halkı komünistlerin bakış açısıyla halklardan yalnızca biri. Halkların özgürlüğü nasıl oluyor? Proletarya diktatörlüğüyle. Onların kafasıyla, yani komünist kafayla proletarya bütün zengin gördüğü herkesi, o köşe yazarları da dahil olmak üzere PKK'yı ve bölücülüğü savunan, değil mi, özellik verilsin diyen, hepsini yakıp yıkıp yok edecek, kesecek. Dini ortadan kaldıracak. İşte gördük, aileyi ortadan kaldıracak. Hadi bakalım diyecek, hepinizin değil mi, kadınlar ortak kullanılsın, haşa. Komünizm getireceği bu. Türkiye bölünsün. Ama bölünen parçası da komünist olsun, orada durmaz. Bütün bölgeye ihraç edilsin, komünizm durmaz çünkü. Komünizm lider sorunu da yoktur demişti hocamız. Yani Öcalan olmadı mı, başkası olur. Karayalan olmasın, başkası olur. Yani fark etmez onun için. Komünizmde lider sorunu yoktur demişti inşallah. O biri yakalandı, öbürü yakalandı. Bir konu değil onun için. Hemen başka lider gelir yerine.
Fikir devam ediyor çünkü orada. Ve o fikir sadece PKK'nın savunduğu bir fikir değil. PKK birçok bu fikri savunan ülke tarafından desteklenen, orada komünizmin mücadelesini veren, değil mi? Bir aşama, yani komünizmin öncesindeki bir aşamayı icra eden bir topluluk olarak görülüyor. Yani burada yardım eden birçok ülke var. Bu fikri destekleyen birçok ülke var çünkü. Birçok ateist, komünist insan var dünyada. Komünizm bitmiş değil ki. Komünizm sadece, ne diyor Stephen Jay Gould? Sadece bir deneme oldu, değil mi? Yeteri kadar iyi olamadığından dolayı şu an geri çekildi. Yok olmadı, geri çekildi. Aşamasına devam ediyor. Ve bir gün muhakkak eninde sonunda komünizm iktidar olacak. Şu an bir aşamadayız diyor. Ve saygı göstererek, haklı görerek PKK'nın bu mücadelesi destekleniyor. Onlara mali yardım da yapılıyor, değil mi? Belki insani yardım da yapılıyor. O yüzden mücadelenin maddi ve fiziksel olarak yapılarak alt edilemeyeceği çok ortada. Çünkü bir tane komünist, bir tane örgüt yok karşınızda. Ve bu geçtiğimiz yıllarda da net bir şekilde ispat edildi artık. Yani askeri müdahaleyle, fiziksel müdahaleyle oluşamayacağı, bu toplumun, bu örgütün ortadan kaldırılamayacağı artık çok kesin. Tek çözüm var ve en güçlü çözüm var ve tek çözüm. Tek bir anahtar açıyor bu kapıyı yani. O da anti-darwinist, anti-materyalist, en güzel Allah'ın varlığının, imani delillerin, imani hakikatlerin anlatılması. Ki zaten bu farz bir konu. Yani Allah'ı anlatmak, İslam'ı tebliğ etmek zaten farz. Allah'ın güzelliğinden bahsetmek, değil mi? Hele ayrı zamanda yaşıyoruz. Hazreti Mehdi'nin varlığından bahsetmek, İttihat-ı İslam'ı söylemek, birliği anlatmak zaten farz. Ha, bu zaten görevimiz. Orada farklı, ekstra bir taktik uygulanmıyor. Yani tabiri caizse doktor farklı bir ilaç vermiyor. Zaten herkesin kullanması gereken, ömrü boyunca yapması gereken, alması gereken bir ilaç bu. İnşallah Allah'ın farz kıldığı bir ilaç, Allah'ı tebliğ etmek. Ve her derde deva geliyor. Komünizmde geldi bu iyileşecek hastalıklardan, büyük bir hastalıklardan bir tanesi.
Tabii inşallah. Yani İttihat-ı İslam zaten tam kökten çözüm inşallah. Ne PKK kalır, ne Suriye'deki o durum kalır. Suriye'de de kendi halkını bombalıyorlar. Orada şehit ediyorlar insanları, katlediyorlar. Evet. Irak'ta aynı şekilde, Afganistan'da öyle, Doğu Türkistan'da öyle, Somali'de açlıktan ölüyor insanlar. Bunların hepsinin tek ve net çözümü İttihat-ı İslam, İslam Birliği. İnşallah o zaman bütün kanakma durur. Nitekim bakın söylüyorum, Hazreti Mehdi döneminde, peygamberimiz ki Hazreti Mehdi dönemindeyiz inşallah. Mehdiyetin zirve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Zaten bu olan olaylardaki artışlar da Mehdi'nin artık çıkışının bütün insanlar tarafından kabul edilip sevilmesinin çok yakın olduğunu gösteriyor. İttihat-ı İslam'ın da yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü arttı ve hakikaten büyük olaylar oluyordu. 2011'de muazzam hızlanacak, çok hızlanacak demişti hocamız. Hakikaten öyle oldu. Hocamız 2012'yi işaret etti inşallah, işaret ediyor. 2012'de de daha büyük olaylar olacak demişti. Hakikaten artarak devam ediyor. Bakın, kan dökme bir tek Hazreti Mehdi ve İttihat-ı İslam'la son bulur. Çünkü Peygamberimiz diyor ki hadislerinde, insanlar balalarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. İttihat-ı İslam. inşallah. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, zulüm var mı? Her yerde işte PKK zulmü, Afganistan, Irak, Keşmir, Somali, Çeçenistan, değil mi? Her tarafta. Adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Demek ki kan akması nasıl duruyor? Hazreti Mehdi ile İttihadı İslam'la duruyor inşallah. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah.
Bakın yine başka bir hadiste uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz diyor Mehdi döneminde. Adalet o denli olur ki uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. Muhammed bin Resul el-Hüseyni el-Berzenci'den inşallah. Hadislerde adaletin oluşması için Hazreti Mehdi ve İttihat-ı İslam inşallah.
İnşallah.
Onun için derhal İttihat-ı İslam'ın tesis edilmesi ve PKK'nın da ortadan kalkması için fikri çalışma inşallah. İnşallah. Ama bunu yapacak kişiler de belli yani. Adres belli inşallah. Hazreti Çünkü dünya çapında yapan Allah'ın dilemesiyle vesile olan Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak hocamız yapıyor. Yani darvinizmi, materyalizmi, komünizmi çökerten sadece onlara ulaşılması gerekiyor. Nasıl ulaşılacak? Devletin televizyonu var. Değil mi? Yayın yapan radyoları var. Orada demişti hocamız o çalgılı çengeli programlar yerine şarkılar yerine ki o da olur ama yani bu bilimsel çalışmanın net yapılması. Çünkü onlar o propagandayla, fikri çalışmayla sabahtan akşama kadar eğitim görüyorlar demişti hocamız. Yani orada kamplarda, sözde akademilerinde değil mi? Onlara komünist propaganda yapılıyor. Marksizm öğretiliyor, Darwinizm öğretiliyor. Ve evet. PKK'da bunu söylüyor demişti yani Darwinizm anlatırken. Bak Darwinizm doğru, devlet de bunu söylüyor diye devlet kitaplarını referans olarak gösteriyor demişti. Darwinizmin anlatıldığı. Demek ki tek yanlı bir propaganda var. Karşı fikri çalışma bunu ortadan kaldırır Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Şimdi programımızın sonuna geldik inşallah. Bir müjdeli hadisle programı bitirelim diyorum ben. Buhari'den nakledilen Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu bir hadis. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. İnşallah. Peygamber Efendimiz'den sonra da bu zamana işaret etti. Çok belli. Çünkü din hakim olacak inşallah bu dönemde. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Akşam saat 11'de hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. A9 TV'de ve Harun Yahya TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı iftarlar.